Kutsal İsyan sayfa 342-22. ayrım. Dumanlı dağ başı ve gümüşlere, birbirimize vereceğimiz işaret ileri daima ileridir. Atatürk. Mıntıka Palace Oteli'nin önünde Almanlardan kalma üstü açık eski püskü bir Benz otomobiliyle birkaç da çift atlı yaylı araba duruyordu. Askerler hızlı hızlı bavul ve çantaları taşıyıp yerleştiriyorlardı. Paşa bugün erkenden Samsun'dan ayrılacaktı. Benz büyük hırıltılar ve gürültülerle çalıştırılmaya başladığında çaltı burnu üzerindeki gök parçasında henüz doğacak güneşin pembeliği bile yoktu. İlkin karargahın çoğunluğu yaylılara üçer kişi olarak bindi ve otomobilden arkada kalmamak için Kadıköy'de İlyas Köy'ün arkasındaki düzlükte kurulmuş olan Samsun kışlalarının hemen yanı başından geçmekte olan yola koyuldular. Biraz sonra Mustafa Kemal göğsünde Yaveri Hazreti Şehriyari kordonları olduğu halde külot pantolonlu ve çizmeli olarak otelden çıktı. Yaşlıca bir Hristiyan yurttaş olan şoför otomobilin kolunu çeviriyor, yaşlı Benz hırıldayıp duruyor, Benz'in bir türlü görevini yapamıyordu. Mustafa Kemal şoförün yanındaki yere oturdu. Arkaya da 9. Ordu Kurmay Başkanı Kazım Dirik, Heyeti Sıhhiye Başkanı Refik Saydam ve Doktor İbrahim Talibeyler oturdu. Şoförün en sonra otomobili çalıştırabildi. Otomobil büyük bir gürültüyle bozuk kaldırımlar üzerinde sarsılıp sıçrayarak ve içindekileri hoplatarak yaylıların biraz önce geçtiği yolda ilerlemeye başladı. Samsunluların yüreğinde ufukta da olsa bir umut ışığı yanmaya başlamıştı. Bunun için onu tanıyanlar ya da adını işitenler güleç yüzleriyle selamlıyorlar. Mustafa Kemal de onlara en sevimli selamlarıyla karşılık veriyordu. Samsun'un içinden kışlaya çıkan yol dikti. Otomobil dikçe yokuşlarda boyun eğmiyor, binicileri oracıkta bırakmaktan hoşlanıyordu. Hemen şoförden başka hepsi iniyor, iterek öksürüklü Benz'i yokuş yukarı çıkarmaya çalışıyordu. Böyle olduğu halde bu tek Benz'den başka birkaç tane daha bulabilseler de atlı arabalardan daha iyiydi. Almanlar Samsun'da bıraka bıraka ancak bu külüstür arabayı bırakmışlardı. Kışlalara çıktıklarında sarı badanalı koğuşların bomboş ve sahipsiz oracıkta beklendiğini gördüler. Bu sarı kışlalar 4 savaş yılı içinde bir genç insan deposu görevi görmüş, buradan birkaç aylık kısa bir eğitimden sonra ne yiğit Karadeniz uşakları taşlı Tokat yollarında yürütülerek Erzurum Sarıkamış cephesine sürülmüş ve bunlardan geriye ancak birkaç yüz kişi dönebilmişti. Enver Paşa'nın Sarıkamış Fatihliği uğruna Allahu Ekber dağlarının kar tipileri arasında gömdüğü 100.000 delikanlının önemli bir bölümü bu yeşil kıyıların yeşil gözlü çocuklarıydı. Mustafa Kemal bu bomboş kışlalara baktıkça bir zamandan beridir gözleri doluyordu. Düzlüğü aşmadan önce bir kez daha dönüp Samsun'un panoramasını ve masmavi denizini gözden geçirdi. Artık General Milne'nin sözü bu dağlarda geçmezdi. Yolcuların önlerinde ufak tepelerle fundalıklı, ağaçlıklı, yemyeşil Samsun dağları yükseliyordu. Gidecekleri yol yeni yağan yağmurla çamur içindeydi. Kırmızı topraklı yolun birçok çukurlarında hala gece yağan yağmurdan kalmış gümüş gölcükleri parlıyordu. Bu aslına bakılırsa yoldan çok bir sel yatağını andırıyordu. Yılan kavi kıvrılarak yeşil tepeler arasından geçiyor, derin tekerlek izleri ve at fışkılarıyla damgalanmış bulunuyordu. Hemen ormanlık bölgeye girilecek yerde öbür arkadaşların bindikleri yaylılar mola vermişti. Buradan öteye toplu olarak gideceklerdi. Ya hep beraber ölecekler ya hep beraber kalacaklardı. Silahlıysalar da kalabalık bir pontos çetesinin pususuna düşerek toptan can vermek tehlikesi her zaman vardı. Otomobille yaylılar bir küçük konvoy olarak yemyeşil çamlar, meşeler ve pınarlarla süslenmiş tepelerin arasından geçerken önlerinden çığlıklarla, parlak ve kara tüylerle örtülü sülün gibi uzun gövdeleriyle kara tavuklar uçarak geçiyor ve bir çam fidanının körpe tepesine konarak salınıyordu. Türlü alacalı iri kuşlar ürkek ve vahşi uçuşlarıyla birdenbire havalanıyor, yolculardan bir sürpriz havası yaratıyordu. Bu dağlar tekin değildi. Her çamın, her kayanın ardından bir pontosçu grup çıkabilir ve yürekleri salt yurt kurtarma umudunun sıcaklığıyla dolu bu sarışın kumandanlı arkadaşlarını birkaç dakika içinde yeryüzü yeşilliklerinin cennetinden sonrasız uzaklaştırıp unutulmanın karanlıklarına gömebilirdi. Bunun için ikide bir suyu kaynayan Benz otomobilin hırıltılarından, öksürük ve aksırıklardan başka her türlü sese kulak veriyorlar ve savunma düzeni için tetikte bulunuyorlardı. Bu tehlikeyi göz önünde tutan genç paşa havza yolculuğuna ansızın çıkıvermişti. Samsun'da İngilizler, havzada Fransızlar, Merzufon'da İngilizler vardı. Onların himayesinde de koca bir Pontos ölüm örgütü dağı. Taşı haraca kesmiş, canlar almaktaydı. Mustafa Kemal Samsun'da bulundukça daha çok tehlikede olduğunu biliyor, bu Pontos örgütlerinin kasıp kavurduğu Karadeniz bölgesinden ötede artık yapacağı işleri gönül ferahlığıyla yapabilirdi. Aslına bakılırsa ihtilal için yola çıkmış bir insanın kendisi tehlikenin ta kendisiydi. Tehlikeyi her ayak bastığı yere bundan sonra o götürecekti. Otomobilin tekerlekleri şişmiş değildi, dolmaydı. Gerekmez, gerekse yaylılar saatte en çok 4 kilometre yol alıyorlardı. İhtilal yapmak isteyen tez canlı bir insan için bunun ne kerte az bir hız olduğunu ancak Mustafa Kemal bilirdi. Yaşlı Benz içindekilerin yüreğini her an ağızlarına getirerek kavak bucağına doğru tırmanıyordu. İkide bir bozulup durmak huyu olan otomobil bir tarlanın kenarından geçerken hırlayarak, aksırıp öksürerek birdenbire durdu. Mustafa Kemal ile arkadaşları inerek biraz ötede çift süren yaşlı bir köylüye yaklaştılar. Mustafa Kemal selam sabahtan sonra köylüye memleketin bugün içinde yüzdüğü dertlerden söz açtı. Onun bu büyük ve öldürücü tehlikeler karşısındaki kaygı ve korku damarını deşmek istedi. Yaşlı köylü kös dinlemişe benziyordu. Mustafa Kemal'in bütün sözleri onu hiç etkilemiyordu. Yüzü sabanıyla devirdiği bir toprak keseği gibi heyecansız, korkusuz ve durgundu. Mustafa Kemal sözlerini sürdürerek... Hemşeri dedi, düşman Samsun'a asker çıkaracak, belki buraların hepsini ele geçirecek, sense rahat rahat toprağa sürüyorsun. Köylü en sonra paşanın verdiği sigarayı toprak renkli, çatlak ve nasırlı parmakları arasında beceriksizce tutup içmeye çalışırken şöyle dedi. Paşa paşa sen ne diyorsun? Biz üç kardeştik, iki de oğul vardı. Yemen'de, Kafkas'ta, Çanakkale'de hepsi elden gitti. Bir ben kaldım, ben de yarım adamım. Evde 8 öksüz ile 3 dul kalmış kadın var. Hepsi benim sabanımın ucuna bakar. Şimdi benim vatanım da yurdum da nahşu tarlanın ucu. Düşman oraya gelinceye dek benden hayır yok. Mustafa Kemal adamın üstüne daha çok varmadı. Onun ne demek istediğini anlayacak tecrübesi vardı. Adamcağıza Allah'a ısmarladık diyerek yine çalışmaya başlayan otomobile bindi. En sonra kavak bucağına vardılar. Mustafa Kemal hükümet konağına indi. Nahiyenin ileri gelenleriyle görüşmek istediğini söyledi. Pontos eşkıyasını kovalamaya geldiğini işiten bütün kavaklılar Mustafa Kemal'in çevresinde toplandılar. Ismarladığı kahveyi yavaş yavaş höpürdeten paşa kavak ileri gelenleriyle şöyle bir konuşma kapısı açtı. Ne haldesiniz bakalım? Sorma paşam. Eziyet çekiyorsunuz elbet. Eşkıyanın aman verdiği var mı ki? Hükümetin imzaladığı mütarekeden memnun musunuz? Hayır paşam. Sebep? Düşman içimizde yaşıyor ve onu tevkif eden yok. Bizler ise bu merhametsiz ve gaddar çetelerle başa çıkacak durumda değiliz. Pekala, ne yapmak fikrindesiniz? Bizi düşünen, derdimize çare bulacak olan kumandanlarımız, büyüklerimiz ne emrederlerse onu. Kavaklılar arasından Akaloğlu Yusuf şöyle haykırdı. Bu uğurda icap ederse dedelerimizden kalma silahları da yağlar öne atılırız. Ekrem Bey de 200 atlı ile emrindeyim paşam dedi. Mustafa Kemal buradakileri taşlı tarlasıyla boğuşan köylülerden daha başka buldu. Bu bir ihtilalcinin aradığı ortamın ta kendisiydi. Yola çıkmak için davranarak kabakların elini sıkarken Allah'a ısmarladık dedi. Burada bir müdafaa-i hukuk cemiyeti kurunuz ve bana havzaya bilgi veriniz. Yine yola koyuldu. Samsun dağlarının en çetin yollarını tırmanmışlarsa da önlerinde biraz daha dik yokuşlar vardı. Mustafa Kemal ara sıra direksiyona geçtikçe Kazım Bey ile iki doktorun korkudan yürekleri ağızlarına geliyordu. Otomobil bir bayırdan aşağı yuvarlamasından korkuyor, dudaklarını ısırarak yan gözle birbirlerine bakıyor, bir şey söylemek yürekliliğini de gösteremiyorlardı. O yaşlı şoförün binbir ihtiyatla sürdüğü benzi bütün hızıyla sürmeye çalışıyor, bir ayak önce ilk amaçları olan havzaya erişmek istiyordu. Böbreklerinin bıçak gibi kesen sancılarını unutmuşa benziyordu. Buralara gelinceye dek araba birkaç kez ufak tefek arızalar yaparak durmuşsa da zor bela çalıştırılarak epeyce yol kestirilmişti. Bir dönem işte direksiyon Mustafa Kemal'in elindeyken otomobil birkaç kez fırladı. Vurulmuş bir hayvan gibi sıçradı, sarsıldı, titredi ve sonra temelli durdu. Şoför hemen davrandı, benzin her yanını karıştırdı, kurcaladı, kolu çevirerek çalıştırmak için kan ter içinde kaldıysa da benz sudan geçmek istemeyen inatçı eşek gibi bana mısın demedi. Kıpırdamadı bile. Artık bayağı bir makine leşinden başka bir şey değildi. Yaylılar henüz çok arkadaydılar. Yolcuların çevreleri vahşi ormanlarla kaplıydı. En yakın köy yürüyüşle yarım saat çekiyordu. Bu Karageçmiş köyüydü. Hepsi arabadan inerek yolun kenarında beklemeye başladı. Artık havzaya dek bir başka araçla gitmekten başka çare yoktu. Mustafa Kemal de bu kanıya varmıştı. İncecik vücutlu, zayıf bir adam olan Doktor Refik Saydam Bey'e yaklaşarak "Doktor, havzaya kadar yürüyebilir misin?" diye şakalaştı. Sonra baş başa verip konuştular ve yarım saat ileride Karageçmiş'e gidip oradan bir araba tutmayı kararlaştırdılar. Yokuş yukarı yürümeye başladılar. Mustafa Kemal biraz sonra onlara dönerek şöyle dedi. "Size yorulmamanız için bir çare tavsiye edeceğim. Dağ başını duman almış marşını biliyor musunuz?" Hepsi birbirinin yüzüne baktı. Hiçbirisi de bunu bütün olarak bilmiyordu. Bunun üzerine kendi gür ve dinç sesiyle notasını da tekrarlayarak söylemeye başladı. Dağ başını duman almış, gümüşlere durmaz akar. Güneş ufuktan şimdi doğar, yürüyelim arkadaşlar. Bunu bir iki kez söyleyince ötekiler de öğrendiler ve göğüslerini gererek boğazlarının bütün gücüyle söylemeye başladılar. Köye varıncaya dek bu güzel şarkıyı birkaç kez yenilediler. Mustafa Kemal ile arkadaşları 25 Mayıs 1919 günü kazasız belasız havzaya vardılar. Onları bir asker kıtası ile birlikte Kaymakam Fahri Bey, Belediye Başkanı İbrahim Bey ve bir yığın havzalı karşıladı. Doğru hükümet konağına gittiler. Burası Anadolu'nun gösterişsiz ve bakımsız kasabalarından biriydi. Kaplıcaları yüzünden adı uzaklara dek gitmişti. Mustafa Kemal, Karsbad banyolarında dindiremediği böbrek sancıları için burasını biçilmiş kaftan olarak düşünüyordu. Kaymakam Fahri Bey dinlenmeleri için yardıma hazır olduğunu gösterdi. Mustafa Kemal kaplıcalara yakın bir otel tutabilirse çok iyi olacağını söyledi. Fahri Bey de ona Ali Baba'nın otelini salıkladı. Mustafa Kemal bu otelin tutulmasına karar verdi. Kaymakam hemen Ali Baba'yı çağırdı. Mustafa Kemal Paşa senin otelini çok beğenmiş dedi. Oteli bir ay için kira ile tutmak istiyor ne dersin? Ali Baba 150 lira isterim dedi. Mustafa Kemal Cevat Abbas Bey'e 150 lira vererek gönderdi ve hemen gidip oraya yerleştiler. Mustafa Kemal hiç vakit geçirmeden halkın temsilcileriyle görüşüp dertlerini dinlemek istediğini bildirdi. Havzalılar da zaten onunla görüşmek istediğinden 26 Mayıs 1919 günü Tatar Ağası oğlu Eyüp, Ulema'dan Hacı Mustafa, Kadıoğlu Hakkı, Saatoğlu İbrahim, Belediye Başkanı İbrahim, Zübeyir oğlu Fuat Bey ve efendilerden meydana gelen kasaba temsilcileri Mustafa Kemal ile görüşmek üzere otele gittiler. Mustafa Kemal gelenleri daha kapıda karşıladı ve hepsinin ellerini sıkarak hatırlarını sordu. Onlardan kasabanın nazik durumu üstüne birçok bilgi aldı. Havzada Fransız askerleri vardı. Bu yüzden kasabanın içinde bile pontosçular güpegündüz dağ adam kaldırıyorlardı. Geceleri havzanın dolaylarında aralıksız silahlar patlıyor, halk ancak tavşan uykusu uyuyor, karanlıkta ansızın yapılacak bir baskında boğazlanmayı önlemek için her şeyi göze alarak bir siperde yaşarcasına yaşıyordu. Pontos çetelerinin en çok at oynattıkları bölgelerden biri de havzaydı. Pontosçu Rumların çok azgınlaştığı 1919 ilkbaharında havzaya bir izleme taburu gelmiş, baharla birlikte gömlek değiştiren bu avulu yılanları epeyce ürkütmüş, sindirmişti. İşte ortalığın düzelmeye başladığı sanılan bu aldatıcı günlerde İzmir'e Yunanlıların çıktığı haberi gelmiş ve havzalılar üzerinde bir bomba etkisi yapmıştı. İşin kötüsü kasabada ve dağlardaki silahlı ve silahsız Rumlar bekledikleri günün geldiğini anlayarak eskisinden daha beter azmışlardı. Havzalılar 18 Mayıs 1919 günü belediyede toplanarak Reddi İlhak Cemiyeti'ni kurdular ve İtilaf Devletleri temsilcilerine İzmir'in işgalini tanımadıklarını bildiren bir telgraf çektiler. Ali Baba Mustafa Kemal ile çabucak ahbap olmuştu. Kasabanın içinde bile halkı haraca kesen bu çetelerin şerrinden kurtulmak onun için ilk ulusal davaydı. Bir gün Mustafa Kemal'e, "Paşa dedi, vaziyeti görüyorsun. Bunlar bize çok eziyet ediyorlar. Buna bir çare düşünmüyor musun?" "Sabredin, biz onları yola getireceğiz." "Peki ama ne ile?" "Her şey sırasında." Mustafa Kemal'in ön ayak olmasıyla 28 Mayıs 1919 günü Merkez Okulu'nda büyük bir toplantı yapıldı. Yapılan konuşmalar halkın silahlanması ve örgütlenmesi üstündeydi. Gerek içimizdeki ve gerekse dışarıdan gelerek düşmanları kovmak ve yok etmek için bundan başka yol olmadığı savunuldu. 1919 Mayıs'ının 28'ini 29'a bağlayan gecesinde Belediye Başkanı İbrahim Bey'in evinde toplanan havza ileri gelenleri Müdafaa-yı Hukuk Derneği'ni kurdular ve bunu ilgiyle bekleyen Mustafa Kemal'e bildirdiler. Mayıs'ın 29'unu 30'a bağlayan gecesi sıtmalı bir çalışma ile uyanık geçti. Havzada Müdafaa-yı Hukuk örgütünün kurulduğu birçok kasaba ve kente bildirildi. Mustafa Kemal her yana tellenen mektupları gözden geçiriyor ve bunları yazanları övüyordu. Amasya'ya da ayrıca güzel bir mektup yazılmasını salıklamıştı. Bütün gece telgraf işiyle uğraşan belediye başkanı İbrahim Bey'i ertesi gün yanına çağırdı. "Ne yaptın? Telgrafları çektin mi?" "Çektim efendim." "Getir ilmu haberlerini." İbrahim Bey telgraf ilmu haberlerini getiremedi. Mektupları taahhütlü posta ile göndermişti. Posta ilmu haberlerini gören Mustafa Kemal çok kızdı. "Ben size telgrafla verilmesini söylemiştim," dedi. "Neden posta ile gönderdiniz?" "Bu memleket uçurumun kenarına gelmiştir. Acil tedbirler almaya mecburuz. Siz yanlış düşüncelerle yavaş yavaş hareket ediyorsunuz." İbrahim Bey Mustafa Kemal'e şöyle dedi. "Paşa Hazretleri, şurada bir sessizlik görüyorsanız emin olunuz hep zatı devletinizin gelmesi dolayısıyladır. Geldiğiniz günden beri biraz nefes aldık. Siz gelmeden önce burada sabahlara kadar her tarafta silah atılırdı. Heyecan ve endişe içinde yaşıyorduk. Henüz kendimize gelir gibi oluyoruz. Bu endişeyle kapalı yazmayı uygun buldum." Mustafa Kemal bunun üzerine yumuşak tatlı bir sesle şunları söyledi. "Çocuğum, kazanırsak bütün zararların giderilmesi mümkündür. Kaybedersek ne sen kalırsın ne de ben. Hepimiz ölüme mahkumuz. Bu sebeple açıkça savaşacağız. Hiçbir şeyden çekinmeyeceğiz. Bu dava, bu savaş vatan savaşıdır. Yanlış düşünüyorsun. Fakat madem ki bir kere olmuştur, zararı yok. Ama şimdi git, Amasya Belediye Reisi'ne aynı şeyleri telgrafla tekrarla." İbrahim Bey etekleri zil çalarak telgrafhaneye koştu. Bu bir ihtilaldi. Açıktan açığa yürütülecekti. Mustafa Kemal halkın nabzını iyice yoklamış, havzalıların milli örgütlenme için hazır olduklarını anlamıştı. Pontos çetelerinin vahşi zulümleri onları adam akıllı uyarmıştı. Halkın bu uyanıklığı Mustafa Kemal'in çok hoşuna gitmişti. Bir gün Ali Baba'ya, "Git bana belediye reisi İbrahim Bey'i çağır," dedi. İbrahim Bey yarım saat sonra Mustafa Kemal'in karşısındaydı. "İbrahim Bey, halkın sesini çıkarması zamanı gelmiştir. Ondan evvel bu halka yol göstermek icap eder. Binaenaleyh, önümüzdeki cuma günü namazdan sonra Büyük Cami'de İzmir şehitlerinin aziz ruhuna bir mevlüt okutunuz. Mevlüt bitince dışarıda fişek atılarak işaret verilsin. Böylece her üç camiden halk ellerinde bayraklar olarak ve tekbir getirerek alayla çıkıp miting yerinde toplansın. Miting yeri bu otelle belediye dairesi arasındaki sahadır." Bu emri belediye başkanına verir vermez, "Dur," dedi, "arada yapılması gereken bir iş daha var. Camide mevlüt bittikten sonra hitabeti kuvvetli bir arkadaşınız halka silahlanmak lazım geldiğinden, zira düşmanlar elinde esir bulunan padişahtan bir medet ummanın manasız olacağından bahisle bir nutuk irat etsin." Mustafa Kemal çenesini avucuna aldı ve bir süre dalgın düşündü. Sonra başını kaldırarak, "Bir hoca efendinin," dedi. "Miting yerinde kimin söz söylemesini münasip görüyorsunuz efendim?" Belediye Başkanı İbrahim Bey bütün ilgili arkadaşlarını topladı. Halkla en güzel, en dokunaklı sözü söyleyecek olanı birlikte araştırdılar. En güzel sözü söyleyecek olanın köy imamı Hoca Sıtkı Efendi olduğunda karar kıldılar ve hemen gelmesi için kendisine adam saldılar. Her türlü hazırlık bitmişti. 30 Mayıs Cuma gününü beklediler. Mustafa Kemal de Cuma'yı iple çekiyordu. En sonra Cuma'da geldi, çattı. Namaz Mustafa Bey Camii'nde kılındı. Mustafa Kemal ve arkadaşları da namaz kılanlar arasındaydı. Çok kalabalıktı. Gelenleri cami almamıştı. Mevlüt okundu. Kasabada şeker olmadığında mevluta gelenlere kağıt külahlar içinde kuru İzmir üzümü dağıtıldı. Şimdi sıra mitingdeydi. Halk Mesudiye Oteli ile Büyük Cami arasındaki meydanı doldurmuştu. Mustafa Kemal ile arkadaşları külahlar içindeki İzmir üzümünü yiyerek mitinge gelmiş, heyecanlı halk yığını sevinç ve zevkle seyrediyorlardı. Kürsü bomboş duruyor ve herkes Sıtkı Hoca'nın oraya çıkmasını sabırsızlıkla bekliyordu. Sıtkı Hoca gibisi buralarda hiç yoktu. Ateş gibi vaazlar verir, cemaati coşturur, hüngür hüngür ağlatırdı. Şimdi ise yepyeni bir konu üzerinde konuşacaktı. Herkes bu yüzden merak içindeydi. Hava çisentili olduğu halde insanlarla birlikte bütün kediler, köpekler, kuzular ve çocuklar dışarı dökülmüştü. Serçeler ağaçlarda kıyameti koparıyor, horozlar fışkı ve gübre yığınlarının üzerinde keyiften çatlarcasına ötüşüyorlardı. Hiçbirinin insanoğlunun korkunç davalarından, sorunlarından haberi yoktu. Ölüm boğazlarına sarılıncaya dek her şeyden habersiz yaşadıklarından mutluydular. İnsanoğlu ise gelecek ölümün korkusunu çok uzaktan, çok ötelerden alabilmek gücündeydi. Bu yüzden de mutsuzdu, korkuyordu, kaygı içindeydi. Onun bir tek şansı vardı, korkusunu ta uzaklardan aldığı ölümü yenebilmek. İşte Mustafa Kemal'in aralarında sarışın bir kurtuluş ışığı gibi yandığı bu kalabalık, ta ölümün kokusunu almış ve onu alt etmek, yenmek, yok etmek kaygısıyla buraya toplanmıştı. Ne yazık ki Sıtkı Hoca hala görünürlerde yoktu. Belediye başkanının etekleri tutuşmuştu. Durmadan dönüp dönüp biraz ötede sandalyesinde oturan Mustafa Kemal'i gözetliyor, onun da sabırsızlandığını görerek daha çok üzülüyordu. Hangi cehennemin dibinde kalmıştı bu Sıtkı Hoca? İbrahim Bey öteye beriye koşuyor, etekleri zil çalarak onu arıyor, her önüne gelene soruyorsa da hiç kimse onun nerede olduğunu bilmiyordu. Bunca emeklerle meydana getirilen miting başarısızlığa mı uğrayacaktı? Mustafa Kemal gözleriyle İbrahim Bey'i kovalıyor, bir yandan da saatine bakıyordu. En sonra Refik Bey'i ona gönderdi ve nutkun hemen başlamasını istedi. O Sıtkı Hoca'nın yokluğundan belediye başkanının 9 doğurduğunu bilmiyordu. Mustafa Kemal bütün bu insanların en tecrübelisiydi. Sabrın en kötülerini çok denemişti. O sabredebilirdi. Halk sabırsızlanmaya başlamıştı ki bu kötü bir alametti, onun sabrı çabuk tükenir, hemen dağılıverirdi. İbrahim Bey bunu görünce hemen Mustafa Kemal'in yanına koştu. Efendim dedi, buyurunuz, icap eden şeyler miting mahallinde söylenecektir. Mustafa Kemal hiçbir şey söylemeden doğruldu. Belediye başkanı elinde bir bayrak tutuyor ve en önde gidiyordu. Havzanın en büyük şeyhi ve Mesudiye Oteli'nin sahibi Ali Baba ile bütün hacılar, hocalar, dervişler de ağır ağır onların ardından ilerliyorlardı. Heyecanlı ve gür sesiyle getirdikleri tekbir ve tehliller ortalığı tatlı tatlı bir müziğe benzer yiğitçe bir uğultuyla dolduruyordu. Bu yiğit ve erkekçe uğultu bütün havzadan duyuluyor, yaşlı kadınlar evlerin önünde başörtülerinin ucuyla gözlerini siliyorlardı. Şimdiye dek burada böyle bir şey görülmemişti. Bu tekbir ve tehlil sesleri bütün yürekleri gizli altın tellerle birbirine bağlıyor, tepeden tırnağa yankılanarak Pontos çetelerine saklanacak delik ara demek istiyordu. Öbür camilerden çıkan halk da bu kalabalığa karışıyor, tekbir sesleri gök gürültüsü gibi bir hal alıyordu. Halk bütün anlamıyla ulusal heyecanın, din heyecanının en yüksek doruğuna ulaşmıştı. Ne yazık ki Sıtkı Hoca hala görünürlerde yoktu. Mustafa Kemal belediye başkanına, İbrahim Efendi ne düşünüyorsunuz? Halk işte hazır toplanmış bekliyor, ne söylenecekse söylensin dedi. Hep Sıtkı Hoca'ya güvenmişlerdi. Şimdi nutku kime söyletmeliydi? Belediye başkanı gerçekten güç bir duruma düşmüştü. Arkadaşlarından Fuat Bey'e bilinen ateşleyici ulusal konu üstüne birkaç söz olsun söylemesini rica etti. Fuat Bey kürsüye çıkarak şöyle konuştu. İşte Yunanlıların yaptığı mezalimi görüyorsunuz. Biz de burada bir istila tehlikesi karşısındayız. İhtiyatlı, tedbirli, uyanık bulunmak ve hemen silahlanıp düşmana karşı koymak lazımdır. Her Müslüman her ne karşılığında olursa olsun silahlanmak zorundadır. Yurdumuz tehlikeli günler geçirmektedir. Buna karşı koymak, düşman çizmeleri altında çiğnenmemek birinci vazifemizdir. İzmir'den sonra Samsun ve Havzan'ın da işgal felaketine uğraması muhtemeldir. Varımız yoğumuzla silahlanıp iç ve dış düşmanlara karşı koyacağız. Ondan sonra İbrahim Bey kürsüye çıkarak buna benzer birkaç söz söyledi ve bunlara şunu kattı. Burada bu Havza sokaklarında gördüğümüz Rum çeteleri, asker kaçakları filan olmayıp Yunanlıların eskiden beri güttükleri siyasi maksatlarının mahsulü birer icra kuvvetidir. Bunların emel ve gayeleri artık meydana çıkmıştır. Bunun için canımıza kasteden düşmana karşı alınması gereken tedbirleri almak vazifemizdir. Haksız işgallere nihayet verilmek üzere gerektiği şekilde protesto edeceğiz. Bizi tevkil eder misiniz? Belediye başkanı bu son sözü çok kuvvetli söylemişti. Halk ona gülbank çeker gibi hep bir ağızdan hay hay diye yanıt verdi. Belediye başkanı kürsüden inerken bu mitingin hiç de başarılı, ateşleyici, coşturucu bir miting olmadığını düşünüyor ve üzülüyordu. Anadolu'da Ulusal Kurtuluş Savaşı için Mustafa Kemal'in karşısında yapılan bu ilk miting böyle sönük mü geçmeliydi? Mustafa Kemal mutlaka bundan çok daha güzel ve başarılı bir miting bekliyordu. Bu sırada Mesudiye Oteli'nin sahibi Küçük Ali Baba, babası Büyük Şeyh Ali Baba'ydı, yanına sokuldu. İbrahim Bey Mustafa Kemal'in yanına koştu. Mustafa Kemal oteldeki odasında oturmuş pencereden dışarı bakıyor, dağılmakta olan cemaati yüzündeki üzgün mimiklerle seyrediyordu. Bu miting istediği gibi olmamıştı. İbrahim Bey'i bunu söylemek için çağırmıştı. Başını pencereden İbrahim Bey'e çevirdi ve sert bir sesle "Yaptığınız işi beğendiniz mi?" diye sordu. Belediye başkanı güç durumunu gösterir bir davranışla ellerini ovuşturarak "Efendim" dedi. "Bu işe memur ettiğimiz Hatip Hoca Efendi Rum eşkıyalarının tehdidine maruz kalmış olmalıdır ki bulunduğu köyden çıkıp buraya gelmedi. Biz de çok müteessir olduk. Fakat Hatip'in geleceğinden çok emin olduğumuz için ona göre hazırlanmıştık. Bu sebeple emri vaki karşısında şaşırdık. Affınızı dilerim." Mustafa Kemal birdenbire yumuşadı ve tatlı bir sesle "Hoca Sıtkı Efendi'nin hikayesi de şuydu. Miting haberini ona Havzalı Bayram John Bey göndermişti ve bu çağrı hocaya çok geç ulaşmıştı. Hoca korktu da gelmedi. Söylentisi Sıtkı Hoca'nın kulağına gidince çok üzülmüştü. Buna üzülmek de denemezdi. İyi kalpli hoca mitingi kaçırdığını anlayınca sanki beyninden vurulmuşa dönmüştü. Felek bir köy hocasına böyle bir günü ömründe ancak bir kez gösterirdi. Hemen cübbesini sırtına alınca Havza'nın yolunu tuttu. İbrahim Bey'i buldu. "Ben korkak bir adam değilim. Neler emrediyorsanız edin, derhal yapayım" dedi. Belediye başkanı ile yanındakiler, "Önümüzdeki cuma günü miting tekrar edilecek ve sen çıkıp halka hitap edeceksin" dediler. Enerji dolu, canlı, iri kemikli, zeki bakışlı bir adam olan Sıtkı Hoca, "Hazırım" dedi. Cuma yine gelip çatmıştı. Bu kez eskisinden daha büyük bir bağıryanık halk yığını, yine büyük bir cami ile Mustafa Kemal'in oturduğu Ali Baba'nın Mesudiye Oteli'nin önüne dek olan alanı doldurdu. Dışarı çıkamayan hasta ve yatalaklar bile pencerelerden dışarı sarkmıştı. Mustafa Kemal Ali Baba'nın otelindeki odasının penceresinde oturmuş, büyük bir sevinçle, gülümseyerek sesine koşan bu canlı halkı seyrediyordu. Sıtkı Hoca ve belediye başkanı camiden çıkınca hemen cemaatin önüne düştüler. İbrahim Bey yine elinde Türk bayrağını taşıyordu. Sıtkı Hoca geçenki başarısız mitingin acısını çıkarmak istercesine gür ve yanık sesiyle tekbir ve tehlile başlayınca bütün cemaat ve halk da ona katıldı. Meydan bir savaş yeri gibi büyük bir uğultuyla dolup inlemeye başladı. Kafile ağır ağır Mustafa Kemal'in oteline doğru ilerliyordu. Çoluk çocuğun da katıldığı tekbir sesleri yine bütün havzayı tuttu. Dağa taşa ulaştı ve yankılar hainleri titretti. Sıtkı Hoca ortaya kurulmuş olan kürsünün yanına gelince sustu. Tekbir getiren halk da birdenbire sustu. Şimdi alınan soluklar bile duyuluyordu. Havza belki ömründe ilk kez böyle susmuştu. Sıtkı Hoca şimdi kürsüdeydi. Ateşli gözleri ve ciddi yüzüyle halkı bir an seyretti. Bu bağıryanık halk ondan kendisini coşturacak güzel sözler bekliyordu. O da bir iki kez öksürdü, boğazını temizledi, sürahiden bardağını su ile doldurdu. Bir yudum içerek kuruyan dilini damağını ıslattı. Böyle heyecanlı bir günde hangi baba yiğitin dili damağı kuruyup birbirine yapışmazdı ki? Sıtkı Hoca bunca yıldır vaaz vermekteki beceriklilik ve kolaylıkla söze başladı. Halkın yüreğini en ince tellerinden ateşleyecek sözler söyledi. En sonra nutkunu şöyle bitirdi. "Ey cemaat! Düşmana karşı koymak için elde sopa lazımdır. En gücü yetmeyen, en fakir Müslüman ve Türk bile bugünden tezi yok, birer sopa olsun edinmelidir. Buna da iktidarım yok diyebilen kimse var mı? Varsa o da evindeki kazmayı, keseri, bıçağı, o da yoksa yumruğunu hazırlasın. Artık zamanı gelmiştir. Hazreti Allah da, Peygamberimiz Efendimiz de böyle emrediyor." Halk en sonra coşmuştu. Sıtkı Hoca'yı alkışlıyor, alkışlıyor. "Var ol hoca, yaşa Sıtkı Hoca!" diye gürlüyordu. Mustafa Kemal'in yüzü artık iyice aydınlanmıştı. Gerçekten de Sıtkı Hoca sayesinde başarılı bir miting yapılmıştı. Belediye Başkanı İbrahim Bey'i yanına çağırdı. "Memnun oldum," dedi. "İstediğimiz gibi bir miting yapıldı. Hoca Efendi de pek güzel konuştu. Artık benim de burada vazifem tamam oldu. Daima sizinle muhabere edeceğim. Müsterih olun. Ben de sizin gibi bir fert olarak inşallah kazanacağımız zafere kadar beraber el ele çalışacağız. Sonra Sıtkı Hoca'yı da çağırarak hararetle ellerini sıktı ve kutladı. Daha geçen gün damat Ferit'in Türkiye'yi büyük devletlerin mandası altına koymayı amaç tutan planı için Havzalılara söylediği sözleri burada bir kez daha yeniledi. Geçenlerde de birkaç kere söyledim. Hiçbir zaman ümitsiz olmayacağız. Bizi öldürmek değil, diri diri mezara sokmak istiyorlar. Şimdi çukurun kenarındayız. Sonra bir cüret belki bizi kurtarabilir. Zaten başka türlü de olsa geri dönmek imkanı yoktur. Bu halka söylediği sözleri bütün kumandanlara da başka sözcüklerle telledi. Milli istiklali sarsan işgal ve ilhak gibi olayların bütün millete kan ağlattığını, milli ıstırabın zapt edilmez bir hal aldığını, bu hallerin önlenmesini beklediğimizin bütün dünyaya telgraflarla ilan edilmesini istedi. Mustafa Kemal Kaplıca'ya daha çok sabahları giriyor, öğleden sonraki vakitlerini gece yarılarına dek ya çalışma odasında çalışarak ya da posta müdürünün odasında çektiği ve karşılığını beklediği telgrafları kontrol etmekle geçiriyordu. Kimi zaman elindeki kocaman sarı kehribar tesbihini çekerek kasabada dolaşıp hava alıyordu. Bu arada da bir şeyler bekliyor gibiyse de ne beklediğini ancak birkaç kişi biliyordu. Herkes benzin yokluğundan Amasya'ya gidilemiyor sanıyordu. 22. ayrımın sonu sayfa 358.